Ayrım 31, sayfa 286. 30. Latin külahı yerine Türk sarığı görmeyi yeğlerim. Bu hikaye her zaman hüzünlendirmiştir beni. Ne zaman Konstantinopolis kuşatmasından söz açılsa yüreğime belli belirsiz bir keder çöker, kendimi bir parça buruk hissederim. Bu ruh hali ilk kez Nicola Barbaro'nun kuşatma günlüklerini okuduğumda ele geçirmişti benliğimi. 1453 yılının 6 Nisan'ından 29 Mayıs'ına kadar geçen o müthiş kuşatmanın 54 gününü bizzat yaşayan bu doktorun yazdıklarını okurken gözyaşlarımı tutamamıştım. Duygusal bir yan var bu çocukta. Düşmanları için bile üzülür. Düşmanları? Benim düşmanlarım mıydı Doğu Romalılar? Benim değil ama atalarımın düşmanıydı. Belki de o sebepten şehri savunanlara acıma zayıflığı gösterdiğim için kendimden utanarak sonunu getirmeden kapatmıştım kitabın kapağını. Ama kitabın kapağını kapatmak, başlarına geleceklerin korkusuyla titreyen insanların acı dolu çığlıklarını, yalvarışlarını, yakarışlarını silememişti kulaklarımdan. Doğu Roma İmparatorluğu'nun artık çökmek üzere olduğunu çok iyi bilmeme, Osmanlılar olmasa da başka bir devletin Konstantinopolis'i mutlaka ele geçireceğinden adım gibi emin olmama rağmen bu anlamsız kederden kendimi kurtaramamıştım. Anlamsız keder diyorum çünkü zulüm o çağın mantığıydı. Osmanlılar, Haçlılar ya da Moğollar gücü yeten yetene. Gelenekti. Yenenler, yenilenlere her türlü fenalığı yapma hakkına sahipti. Üstelik ben yenenlerin torunuydum. Üstelik o bu çok sevdiğim şehirde yaşamamı o tarihi zafere borçluydum. Tarihçinin duygusal olmaya hakkı yoktur müştak. Savaşları, onları yaratan koşullar içinde değerlendirmek gerekir. Tamamıyla doğru bir önerme ama gel de bunu yüreğime anlat. İşte bu yüzden Tahir Hakkı Konstantinopolis'in fethini, kuşatılmışların yani kentin içindeki müdafilerin gözünden aktarmamı söylediğinde paniklemiş, eyvah ne yapacağım şimdi diye düşünmüştüm. Fakat itiraf etmeliyim ki söze başlamak sandığım kadar güç olmadı. Yoksa ben de mi değişmeye başlamıştım? 2 gündür başıma gelenler zorluklara rahatça intibak etmeme mi sağlamıştı? Neyse artık kendimle uğraşmayı bir kenara bırakmalı, sabırsızlıkla anlatacaklarımı bekleyen gezi kafilesini mutlu etmeye çalışmalıydım. Tuhaf bir rastlantıdan söz ederek başlamak istiyorum dedim. Otobüsümüz denize paralel akan yola inerken. Konstantinopolis, Roma İmparatorluğu'nun en şaşalı günlerine Konstantin adında bir hükümdarla başlamıştı. Gaius, Flavius, Valerius, Aurelius, Constantinus. Evet, daha önce sıradan bir şehir olan Bizantiyon bu büyük imparatorla birlikte bir başkente dönüşmüştü. Ve 1000 küsur yıl sonra başka bir Konstantin'le kentin Roma dönemi sona erecekti. Konstantin Paleologos Dragazes, yani Roma'nın son imparatoru. Yiğit bir insanmış değil mi? Dövüşerek can vermiş. Hemen arkamdan geliyordu bu tanıdık ses. Başımı çevirince gördüm şu başörtülü kızdı. Otobüsün gölgesinde iyice irileşen gözleri merakla bakıyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın onun naaşına saygı gösterdiğini okumuştum bir yerde. O konuda farklı rivayetler var diye geçiştirdim. Ama durun, daha Konstantin Dragazes ölmedi. Konstantinopolis hala Doğu Romalıların hakimiyetinde. Uygarlık kronolojik olarak gelişmeyebilir ama tarih kronolojik olarak ilerler. Yani olayları sırasına göre anlatmakta fayda var. Böylece kafamız karışmaz. Hanım kızımız anlayışla başını salladı. Ben de konuşmama kaldığım yerden devam edecektim ki fotoğraf çektirme furyasını başlatan hanımefendinin sesi duyuldu. Ama hocam sizi göremiyoruz ki, ayakta anlatsanız. Ve otobüsteki ayarsız koro ısrarla onu destekledi. Evet evet, yüzünüzü görmek istiyoruz. Ayakta anlatın lütfen. Böylesi etkinliklere katılmayı bu yüzden sevmiyordum. Bir süre sonra ister istemez insanların esiri oluyordunuz. Karşı durursanız anında kaba ya da burnu büyük diye nitelerlerdi sizi. Kabul ederseniz daha da fena, çünkü isteklerin sonu gelmek bilmezdi. Çaresizce şoföre seslendim. Sizin için bir sakıncası olur mu? Dikiz aynasından sıkıntıyla baktı. Benim için mesele değil de hocam, fren yapmak zorunda kalırım. Düşersiniz maazallah. Siz de dikkat edin canım, dedi Jale Hanım. O kibar kadından hiç beklenmeyecek bir tarzda, adeta azarlarcasına konuşuyordu. Otobüsü yavaş kullanırsınız, olur biter. Şoförün yüzü kıpkırmızı oldu ama anında yapıştırdı cevabı. Yoldayız hanımefendi. Tamam, ben yavaş süreyim de karşıdan gelen hata yaparsa ne olacak? Öfkelenmişti. Üstelik konuştukça sesi daha da sertleşeceğe benziyordu. Neyse ki Tahir Hakkı daha fazlasına izin vermedi. Hadi Kadri, hadi, tamam evladım. Zaten bu yolda istesen de hız yapamazsın. Biraz temkinli git, müştak da sağlam basar zemine. Aklına hiç yatmasa da yaşlı profesöre duyduğu saygıdan olsa gerek, peki, dedi sıkıntısını bastırarak. Siz nasıl isterseniz hocam. Ama bakın söylüyorum, bir kaza bela olursa ben mesul değilim. Oldu oldu der gibi başını usulca sallayan Tahir Hakkı bakışlarını bana çevirdi. Düşmezsin değil mi müştak? Düşmem düşmem. Rahatlatmak için sürücüye döndüm. Anlayışınıza teşekkür ederim Kadri Bey. Tınmadı bile. Ne haliniz varsa görün dercesine vites küçülterek gergin bakışlarını yola dikti. Kumral bıyıklarının gizlediği ince dudaklarının seyirdiğini gördüm. Tatsız bir hava esmeye başlamıştı otobüsün içinde. Sanki tur sorumlusu benmişim gibi tarih meraklısı grubumuzun canını daha fazla sıkmadan ayağa kalktım. Hep sorumlu bir çocuk olmuştur müştak. Ön camdan bana gülümseyen annemin saydam bakışlarına sırtımı döndüm hemen. Bu kadar insanın karşısındayken bir de hayaletlerle uğraşamazdım şimdi. Evet, dedim olabildiğince canlı sesle. Böyle iyi mi? Herkes görüyor mu? Güçlü bir alkış yükseldi koltukların arasından. İyi iyi, çok güzel, şahane hocam. Şoförün bu alkışları kendisine gösterilen bir tepki olarak algılamaması için tamam tamam abartmayalım arkadaşlar diye yatıştırdım herkesi. Ama Aşiyan mezarlığına çıkan sapakta trafik lambası kırmızı yanınca sinirli sürücümüzün sanki inadına yapıyormuş gibi ani bir frenle hepimizi sarsalamasını engelleyemedim yine de. Belki de isteyerek yapmamıştı, kim bilir. Gergin sürücümüze soracak halim olmadığına göre her halükarda kendimi güvenceye almamda yarar vardı. Sol elimle önümdeki koltuğa tutunurken sırtımı da çaprazdakine dayadım. Evet, son Roma İmparatoru 11. Konstantin'den bahsediyorduk. Konstantin vefat eden ağabeyinin yerine tahta oturmuştu fetihten yaklaşık 4 yıl önce. Ne demiş atalarımız? Tahtın da bahtın da hayırlısı evladır. Konstantin'e taht hiç de hayırlı gelmeyecekti. Tahta çıktıktan sadece 3 yıl sonra karşısına dikilen 2. Mehmet onun kaderinde belirleyici bir rol oynayacaktı. Elbette o felaketlerle dolu dönemin ilk belirtisi az önce gezdiğimiz Boğaz Kesen Hisarı'nın yapılmasıydı. Önceleri genç padişah hakkında önemli bir yanılgıya kapılarak Şehzade Orhan konusunda Osmanlılara diklenen imparator, aradan bir yıl bile geçmeden yaptığı hatayı fark ederek karşısında 2. Murat'tan çok farklı bir hükümdar bulunduğunu anlayacaktı. Mehmet kararlıydı, cesurdu, ataktı. Hepsinden önemlisi büyük idealleri vardı. Ve bu ideallerin önündeki ilk büyük engel Konstantin'in kentiydi. İmparator bu gerçeği anladığında korkuyla titremiş olmalı. Ama henüz o kadar da umutsuz değildi. Kentin savunması için iki önemli dayanağı vardı. Sustum. Bütün gözler üzerime toplanmıştı. Şu arka sıradaki kıvırcık saçlı oğlan bile yanındaki kızları unutmuş, ağzı yarı açık beni izliyordu. Oysa son 10 yıldır takdir toplayan tek bir konuşma bile yaptığımı hatırlamıyorum. Daha önce, yani Nusret beni terk etmeden önce de fakültenin en popüler hocası olmasam da öğrencilerin dersine girmekten zevk aldığı bir tarihçiydim. Hatta bu özelliğim nedeniyle bazı meslektaşlarımın kıskançlığına hedef bile olmuştum. Fakat bu dediğim önceydi, çok önce. Sonra hayatın neşesi söndü, sonra üniversitenin keyfi kaçtı, sonra tatsız tutsuz bir herif oldum çıktım. Ne kimsenin bir şey anlatmak istediği, ne kimsenin de bir şey dinlemek istediği bir adam. Fakat şimdi koltuklarından ucuz oda spreyi kokuları yükselen bu otobüste birbirinden çok farklı bu kadar insanın soluğunu tutmuş, beni dinlediğini görmek hakikaten şaşırtıcıydı. Yoksa eski günlerime mi geri mi dönüyordum? Neden olmasın? Nasıl olsa artık nüset yoktu o bitmek bilmeyen yürek acısı, o dinmek bilmeyen amansız hasret, o alev alev yanan nefret hepsi sona ermişti. Öyle mi? Yorgan gitmiş, kavga bitmiş miydi? Hiç sanmıyordum. Ne giden vardı ne de biten. Tahir Hakkı'nın kanı çekilmiş yüzüne, bir endişe kuyusunu andıran gözlerine bir kez bakmanız bile yeterliydi bunu anlamak için. Hayır, ben değişmemiştim. Herkesin bildiği, kendine bile yararı olmayan o mıymıntı tarihçiydim. Marifet bende değil, konunun cazibesindeydi. İnsanlar yaşadıkları şehrin tarihini merak ediyorlardı. Kentlerin kraliçesinin nasıl el değiştirdiğini öğrenmek istiyorlardı. Kendimi anlamsız düşüncelerin pençesinden kurtarıp sordum. Neydi o iki dayanak? Konstantin'in umut bağladığı o iki direnç noktasını bilen var mı? Kısa bir sessizlik, kaçırılan bakışlar. Biraz daha beklesem ilgi dağılacak. İlkini ben söyleyeyim surlar. Evet, şehri çepeçevre saran, taştan bir gerdanlığı andıran devasa surlar. Özellikle de 6 kilometrelik kara surları. Haliç'ten Marmara Denizi'ne kadar uzanan 5. yüzyılda, yani 2. Mehmet'in şehri kuşatmasından yaklaşık 1000 yıl kadar önce yapılmış 6 kilometrelik taştan duvar. Ki dünyanın en güçlü orduları bile bu surların önünde çaresiz kalmış, cengaverlerinin ölü bedenlerini kentin kapılarını bırakıp dönmüşlerdi ülkelerine. Birazdan o surların önüne gideceğiz. Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen görkemini hala koruyan o taştan seti gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, Konstantin öncelikle bu taştan sete güveniyordu işte. Ama önemli bir sorunu vardı. 21 kilometre uzunluğundaki surların her kapısına, her burcuna, her kalesine asker dikmek zorundaydı. Oysa ordusunda o kadar savaşçı yoktu. Yine sustum. Yaratacakları etkiden emin olarak soru dolu gözlerimi ağır ağır izleyicilerimin, dinleyicilerimin üzerinde gezdirdim. Sizce kaç askeri vardı Konstantin'in? 50 bin mi? Oturduğu koltukta dönmüş, tahminini onaylamamı bekliyordu Jale Hanım. Tahir Hakkı benden önce davrandı. Eğer öyle olsaydı bizim Fatih'in işi çok zor olurdu. Jale Hanım'ın dudakları büküldü. Daha mı az? Çok daha az diye söylendim. Konstantinopolis'te yaşayanların sayısı ancak 50-60 bin kadardı. Şehri savunan asker sayısı ise en abartılı haliyle söylesek bile 10 bin kişiyi geçmezdi ki bunların ancak 5 bini Konstantinopolisliydi. Öteki savaşçılar dışarıdan gelmişti. Hal böyle olunca surları savunmak için imparatorun başka cengaverlere ihtiyacı vardı. Sadece surları müdafaa için mi? Denizdeki muharebeyi unutma. İhtiyar kurt, aklını kemiren nüset cinayetine, bedenini saran yılların yorgunluğuna rağmen rahat duramamış, oturduğu yerden laf yetiştiriyordu. Yok, bu adamda heyecan asla ölmezdi. Haklısınız hocam diyerek yapmacık bir huşuyla hafifçe ona doğru eğildim. Evet, şehrin bir yarımada üzerine kurulu olduğunu unutmamamız lazım. Üç tarafı sularla çevrili olduğundan deniz savaşı da önem kazanıyordu. Nitekim Osmanlı donanmasını engellemek için Konstantin Haliç'in girişine zincir çektirecekti. Neyse, biz konumuza dönelim. Konstantin'in daha fazla savaşçıya ihtiyacı vardı. Ama bu askerleri temin edebileceği bir yer yoktu. Bir zamanlar dünyanın kaderini belirleyen Doğu Roma İmparatorluğu hükmünü tümüyle yitirmiş, ayakta kalmak için başka devletlerin himayesine muhtaç hale gelmişti. Ülkesini destekleyebilecek devletlerin hepsinin Avrupa'da olduğunu bilen imparator, Hristiyan Avrupa'yı hareketlendirmek için din kartını kullanmayı seçecekti. Oldukça mantıklı bir seçim, çünkü Müslüman Osmanlıların Hristiyanların kutsal kentlerinden biri olan Konstantinopolis'e saldırması İsa peygamber ve onun dinine açık bir saldırı olarak yorumlanabilirdi. Üstelik Osmanlı'nın bu gözü pek padişahının saldırısı hiç de bu kutsal şehirle sınırlı kalacakmış gibi görünmüyordu. Evet, imparator bu savlarla Hristiyan dünyasını ayağa kaldırabilirdi. Ama öncelikle Papa 5. Nikola'yı ikna etmesi gerekiyordu. Papalığın öncülüğünde büyük bir dini cephe kurulmadan, yani bir Haçlı ordusu oluşturulmadan hiçbir Hristiyan devlet yüreklere korku salan Osmanlılarla çatışmayı göze alamazdı. İşte imparatorun şehri savunmadaki ikinci güvencesi Papa 5. Nikola'nın göndereceği bu yardımdı. Gelen inançlı savaşçılarla surları hem tahkim edecek hem koruyacaktı. Böylece 700 küsur yıldır Konstantinopolis'i ele geçirmeye çalışan Müslümanları bir kez daha hüsrana uğratacaktı. "Ama," dedi koltuktakilerden birisi. Az önce ilk fotoğrafı çektiren hanımın eşi Peyami Bey'di. "Ama Bizanslılar Ortodoks'tu, oysa Papa Katolik." Aniden sustu. Güvensiz gözlerle karısına baktı. Kadın "Peyami, yine neler zırvalıyorsun?" der gibi sıkıntıyla ofladı. Zavallı sinik Peyami son bir umutla bana döndü. "Öyle değil mi? Yanlış mı biliyorum yoksa?" "Doğru biliyorsunuz," diyerek rahatlattım adamcağızı. "Yaşasın pısırıkların dayanışması." Kocasını desteklediğim için bana ters ters bakan kadını aldırmadan dinleyicilere seslendim yeniden. "Evet, Peyami Bey'in de belirttiği gibi Konstantinopolis'te yaşayanlar Ortodoks, Hristiyanlar da oysa Roma'dakiler Katolik. İmparator da biliyordu bunu. Ama ne yapsın, suya düşen yılana sarılır misali, şehri ve elbette imparatorluğunu kurtarmak için ne lazım gelirse yapmaya çalışıyordu. Böylesi yaşamsal bir meselede sanırım din çok da önemli bir sorunu teşkil etmiyordu onun için. Ha Katolik, ha Ortodoks ne fark eder diye düşünüyordu belki. Hepimiz Hristiyan değil miyiz? Ancak Konstantinopolis'te yaşayanlar hiç de aynı fikirde değillerdi. O sebepten Konstantin'in din ekseninde kurulu bu stratejisi, Konstantinopolis'in sokaklarında yine dinin etkisiyle bozulacaktı. Fakat zavallı Konstantin henüz bunun farkında değildi. Edirne Sarayı'ndan gelen ürkütücü haberlerle kuşatma gününün yaklaştığını hissediyor, genç Mehmet'i durdurmak için telaş içinde çırpınıyordu. Daha fazla zaman kaybetmeden seçkin adamlarından oluşan bir heyeti papalık makamına gönderdi. Papanın huzuruna varan elçiler felaketin yakın olduğunu, eğer yardım edilmezse 1000 yıllık Hristiyan yurdunun Müslümanların eline geçeceğini, böylece İsa efendilerinin dininin bütün yer kürede tehlikeye düşeceğini gözyaşları içinde naklettiler. Papa 5. Nikola etkilenmişti. İç çekti, üzüldü ama yardım için acele etmedi. Bir şartı vardı. Konstantinopolis Patrikliğine Katolik bir din adamının getirilmesi ve Doğu Kilisesi'nin Batı Kilisesi ile birlik oluşturması. Kiliseler arasında yüzlerce yıldır süren kadim anlaşmazlığı, Konstantinopolis'in düştüğü zor durumdan yararlanarak kendi mezhebinin lehine çözümlemek istiyordu. Kendi dinine açıkça küfür olmasına rağmen çaresiz imparator, papanın bu isteğini bile kabul etti. İşi oldu bittiye getirmek isteyen papa, zaman yitirmeden has adamlarından Kardinal Isidor'u yanına 200 savaşçı katarak Konstantinopolis'e gönderdi. Aralık ayının 12'sinde Isidor'un da katılımıyla yapılan Ayasofya'daki ayinde iki dinin birleştiği açıklandı ama dindar Konstantinopolis halkı bu birleşmeye büyük tepki gösterdi. Halk sokaklara döküldü. Bir daha Ayasofya'ya ayak basmayacaklarına yeminler ederek birleşme kararına karşı çıktılar. Bu kararı benimsemeyenler sadece halktan kişiler değildi. O zamanın başbakanı sayılan Grand Duke Lucas Notaras da herkesin içinde bağıra çağıra şu tarihi sözleri söyledi. Konstantinopolis'te Latin külahı yerine Türk sarığı görmeyi yeğlerim. Yine Konstantinopolis'in bir başka bir önemli keşişi, eskinin devlet adamı, yeni keşiş Gennadius, bugün Zeyrek Camii dediğimiz, o zamanların Pantokrator Kilisesi'ndeki hücresinin kapısına astığı bir yazıda Latinlere duyduğu nefreti şöyle dile getiriyordu. Ey yurttaşlar, ne yaptığınızı bilin, çünkü Tanrı biliyor. Kendinizi sadece gelmesi mukadder olan kötülüğe mahkum etmekle kalmıyor, aynı zamanda babalarınızın size emanet ettiği imanınızı da yitiriyorsunuz. Tanrı'ya karşı yapılan saygısızlığa da razı oluyorsunuz. Yazık, yargı günü geldiğinde yazık olacak sizlere. Halk dehşet içindeydi. Boğaz kesen hisarı yapıldığında bile kentin koruyucusu Hazreti Meryem'in Konstantinopolis'in düşmesine izin vermeyeceğine inananlar, Katoliklerle yapılan birleşme sonrasında umutlarını tümüyle yitirmişlerdi. Papa'nın temsilcisi Isidor'un kutsal Ayasofya'ya girmesinin dinlerine en büyük hakaret olduğunu söyleyerek artık Tanrı'nın gazabından onları kimsenin kurtaramayacağını dile getiriyorlardı. Tanrı'nın Türklerin hükümdarı genç Mehmet'i bu günahkar kavmi cezalandırmak için görevlendirdiğini söyleyenler bile vardı. Peygamber Efendimiz de öyle buyurmamış mıydı? Bu bas bariton ses otobüse binerken kendini tanıtan Bahri adındaki ihtiyar delikanlıdan geliyordu. İki sıra arkada pencere kenarında oturuyordu. Gümüş rengi saçlarını eliyle geriye doğru taradı. Bu şehri alan komutanın cennetteki yeri hazırmış. Adamı kırmak istemedim. O hadis biraz farklı diyerek gülümsedim. Hazreti Muhammed bir cezalandırıcıdan söz etmez, başarılı bir komutandan bahseder. Ama haklısınız. Hazreti Muhammed de Konstantiniyye'nin Müslümanlarca fethedilmesini buyurmuştur. Ve şehri fethedecek komutanı kutlu kişi saymıştır. Hatta fethetmek sözcüğünü işgal, ele geçirme değil de açmak anlamında yorumlayan alimler bile bulunmuştur. Konstantiniyye'yi aç ve bir gül bahçesine çevir diyenler de vardır. Lakin kuşatmanın arifesinde Konstantinopolis halkının demek istediği tam olarak bu değildi. Onlar dinlerinin lekelendiğini, azizlerine hakaret edildiğini, bu sebeple de kutsal şehirlerinin kafir saydıkları Müslümanların eline geçeceğini düşünerek acı içinde dövünüyorlardı. Yeniden öteki yolculara döndüm. Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Korkunç bir durum olmalı. Ellerinde azizlerinin ikonaları, feryat ederek sokaklarda dolaşan insanlar ve tabii ardı ardına yayılan kehanetler. Evet, ne zaman kötü olaylar yaklaşsa hemen felaket tellalları ortaya çıkar, korkunç işaretlerden bahsetmeye başlarlar. Fetih öncesi Konstantinopolis'e de öyle olmuştu. Güneşin tutulacağını, bir daha ışığın hiç görünmeyeceğini anlatıyorlardı. Şehirde sıkça yaşanan depremler bile yaklaşmakta olan büyük kıyametin habercisi olarak dillendiriliyor. Ayasofya'daki mermer direklerin terlediğinden, azizlerin heykellerinin gözlerinin yaşardığından söz ediliyordu. Tanrı bizi terk etti diyorlardı çaresizce. Tanrı bizi zalimlerin vicdanına bıraktı. Üstelik Katoliklerle birleşme de hiçbir işe yaramamıştı. Şehir halkının kendilerini istemediğini fark ettiğinden midir, yoksa genç padişahı küçümsediğinden mi bilinmez, papalık imparatora gerekli yardımda bulunmadı. Kuşatma başladıktan sonra bile umudunu koruyan Konstantin, Hristiyan kardeşlerinden asla ciddi bir yardım alamadı. Peki şu Cenovalı şövalye? Hani 500 kişilik askeriyle şehri savunan gemici? Justiniano mıydı, neydi adı? Bizim Sünepe Peyami'ydi soran yine. Anlaşılan epeyce bir malumat toplamıştı Konstantinopolis kuşatmasına dair. Ama beni etkileyen kahverengi gözlerinde inatla parıldamaya başlayan ışıktı. Sanırım sadece merakından sormuyordu bu çıkışlar despot eşine karşı bir baş kaldır anlamına da geliyordu. Zaten oturuşunu da değiştirmiş, adeta kaykılarak rahatça yayılmıştı koltuğa. Öyle değil mi Müştak Bey? Bu Justiniani ve askerlerinin yiğitçe savaştığını okumuştum. Büyük bir zevkle onayladım bu ufak tefek adımı. Tamamıyla haklısınız Peyami Bey. Giovanni Longo, Justiniani ailesinin oğluydu. Büyük bir komutan, zeki bir asker ve yiğit bir savaşçıydı. Mahiyetindeki kişilerin sayısı biraz tartışmalıdır. Kimileri 500, kimileri ise 700 savaşçıdan söz eder sayıları ne olursa olsun, kentin en çaresiz anında böyle namlı bir askerin yanına gelmesi imparatoru mutluluğa boğmuştu. Öyle ki Konstantin sevincinden Justiniani'yi Mareşal rütbesiyle onurlandırarak ona Limni adasını hediye etmişti. Justiniani de kuşatmanın son gününe kadar hem askeri maharetiyle hem gösterdiği kahramanlıklarla kendisine yapılan övgüleri sonuna kadar hak ettiğini kanıtlamıştı. Fakat hocam, Justiniani de Katolik değil miydi? Artık daha güvenli çıkıyordu Peyami'nin sesi. Karısı da ters ters bakmayı kesmiş, saygı duymasa da anlamak ister gibi sessizce dinliyordu kocasını. Katolik bir komutan niye yardım etsin Ortodokslara? Bravo, yine güzel bir soru diyerek sinik kocayı yüreklendirmeyi sürdürdüm. Gevrek gevrek sırıttığını görünce ben de neşelenerek açıkladım. Bu konuda farklı görüşler var Peyami Bey. Kimileri Giovanni'nin Longo'nun para karşılığı savunmaya katıldığını iddia ediyor. Kimileri Hristiyan dünyasında şöhret yapmak için kılıç kuşandığından dem vuruyor. Kimileri ise dünyanın yalnız bıraktığı bu kente acıdığı için imparatorun yardımına koştuğunu söylüyor. Bilmek çok zor. Belki hepsi birdendir ama şehirdeki direnişi çok güçlendirdiği muhakkak. Gelir gelmez işe koyuldu. Önce savunmacıları milletlerine göre gruplandırarak organize etti. Sonra küçük topları, mancınıkları surlara yerleştirdi. Surların zayıf yerlerine tamire koyuldu. Şehre geldiği ilk günden son güne kadar canla başla çalıştı. Ama son gün, yani Mayıs'ın 29'unda bu yaşlı şehir gibi onun da durumu tümüyle değişecekti. Tam Justiniani'nin maceralarını anlatmaya koyuluyordum ki Tahir Hoca'nın elinin havalandığını gördüm. Bu kadar yeter Müştak, birazını da surların önüne sakla. Aslında işime geldi bu öneri çünkü ayakta durmaktan sırtım ağrımaya başlamıştı. Konuşmamı sürdürmem için homurdananları aldırmadan... Evet, şimdilik bu kadar diyerek toparladım sözlerimi. Kalanını Konstantinopolis surlarının önünde anlatacağım.